Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sadım.
Hocam geçen hafta çok böyle tartışmalı bir konuda kaldık. Konu şuydu, bu Karl Marx'ın işte komünel hayattan başlayıp
Tekrar komünel hayata.
ya o kadar hocam insan gülesi geliyor ki bu insanoğlu vahiyden uzak kaldığı zaman hayvanların yaşantısını, onlar biliyorsunuz komünel hayat yaşıyor hayvanların. Pek ciddi akrabalık ilişkileri var bir parça. Yani
Sınırlı.
bazı hayvanlar sürü içinde yaşıyor falan. Ama orada bile annelik babalık bir süre sonra unutuluyor bazen. Hani öküzler, sığırlar, annem babam kim diye pek düşünmüyorlar yani. Horozlar, tavuklar, civcivler. Bunların her türlü akıl olmadığı için hayvanlarda biz onlara kızamıyoruz da yani.
Evet.
Şefkatli hareket ediyor hayvancağızlar. Yani bir inek, bu benim sahibimin tarlası, bu yabancı insanın tarlası demez ki. Ot bulursa yer yani. Ki bu
Evet.
otu aldırış etmez. Her şey ona aittir. Şimdi bu sistem biliyorsunuz Rusya'da çöktü esasında. Komünist sistemde bu böyle bir şey vardı. Her şey devletin, her şey ortak. Ben sizin başlarınızdan domatesleri koparsam hiçbir sorumluluk yoktu. Ama o sistem çöktü biliyorsunuz. Rusya şu an dünyanın en fakir ülkesiydi. Bir parça toparladılar. Allah'tan ki işte o petrol,
Doğalgaz
doğalgazları var
sayesinde.
da. Yoksa ben orada bulundum. Kaç 2000'li senelerde bulundum. Azerbaycan'dan sonra 2005'te Kırgızistan'a falan
Kırgızistan.
gittim. Yani berbat bir sistem. Çünkü şöyle bir şey var hocam. İnsan psikolojisine ters bir mantık. Her şey ortaksa ben ne çalışayım? Yani sizin ne güzel bahçenizde siz uğraştınız. Bir sürü sebze yetiştirdiniz. Ben oradan giderken topluyorum. Ortak diyorum. Ben koyun yetiştirdim. Bir sürü koyun kuzularım var. Siz gelip alıp götürüyorsunuz. Niye çalışsın ki insanlar? Ve insanlar hep tembellik yaptığı için hani meşhur hikaye vardır. Padişah birisi demiş ki herkes gelsin şu havuza bir işte tencere bal getirsin veya süt getirsin demiş. Herkes su getirmiş. Nasılsa belki fark edilmez diye.
Evet.
Sabah bakmışlar koca havuz su dolmuş. Hiç ne süt var ne bal var.
Evet. Yani şeyde tabii sosyalizmde üretim alışverişleri şeye ait olunca, kamuya ait olunca orada herkes şey oluyor, işçi oluyor. Ama bu arada ilginç, yöneticiler aslında gene patron hayatı yaşıyor.
Aynen. Komünist Parti üyeleri falan o zamanlarda ben okurdum onlarla alakalı. Çok lüks hayat yaşıyorlar. Batı'dan gelen modern ve araçları kullanıyorlar. Lüks tüketim maddesi kullanıyorlar. Ama halka komünizmden, kardeşlikten falan bahsedip onları uyutuyorlardı. Yani din afyon diyenler sonra komünizmi bu komünel hayatı bir afyon haline getirdiler.
Evet, bir şekilde insan hemen bir sömürü düzenine geçmek istiyor demek
Bir de hocam
yani.
şu var hani Adem Aleyhisselam bizim dinimize göre biz Adem Aleyhisselam yani bir de baktığımızda Adem Aleyhisselam Havva validemizle beraber bir dünyaya gelmiş bir aileyle gelmişler. Düzenli bir hayatları var yani öyle hani mağarada konuşmayı öğrendiler. Duvarlara resim çizdiler. Öyle saçma salak sesler çıkararak anlaşmaya çalıştılar. Ya böyle bir şey yok yani bu evrim teorisinin ortaya attığı astarı olmayan bir. Ya bugün bakıyorsunuz hocam her dil bir mucize. Dünyada binlerce lisan var.
Evet.
O kadar lisan insana kendisi mi uydurdu yani?
Evet, 5000 küsür dilden söz ediyor.
Hepsi
Dil
Allah'ın öğrettiği bir şey.
birinciler. En azından en temel dil herhalde şey yani ortak dil oradan türetme
Yani çok
herhalde.
ilginç hocam. Ve allame Adem el esma külla diyor ya. Allahu Teala bütün isimleri Adem'e öğretti.
Evet.
Yani bugün en ilkel kabile dediğimiz her şeysi ilkel ama edebiyatı var, lisanı var. O lisan mucize. Ama adamın yani başka hiçbir şeysi yok. Bir tane kulübesi var kamışlardan. Ama konuştuğu dil yani. Yani hakikaten dini çıkardığımız zaman, vahyi çıkardığımız zaman zaten pek çok şeyi de açıklayamıyoruz. Onu da söylemiş olayım buradan.
Evet, hocam şimdi modern psikoloji ile tasavvuf psikolojisi arasındaki farkları Profesör Doktor Robert Frager'ın yani Ragıp Baba adıyla Müslüman olduktan sonra yazdığı tasavvuf ile psikolojiyi birlikte ele aldığı kitabında modern psikoloji ile tasavvuf arasındaki farklar bağlamında tasavvufa özgü şeylerden bahsediyor. Bunların şeyde karşılığı yok. Modern psikolojide karşılığı yok. Bu siz geçen programda şeyde bahsetmiştiniz. Rasyonel zeka dışında bir de duygusal zeka, hatta duygusal zekanın ötesinde bir de ruhsal zekadan bahsetmiştiniz yani. Oradaki gelişim açısından gerekli olan şeyleri sayıyordu. Mesela bunlardan bir tanesi diyor ki Frager, Allah'a itimat etmek. Ne demek hocam? Çok ilginç. Yani hani insana itimat etmeyi biz çok duyduğumuz bir şeydir de tasavvufun farklılıklardan bir tanesi şeydir. Allah'a itimat etmektir diyor yani. Bu
Evet.
bizde ruhsal bilincin yükselmesinde bir etkendir diyor. Bunu açar mısınız?
Şimdi hocam Allah bu alemi yaratmış. Hani mavi gezegen diyorlar ya, ne kadar güzel yaratmış değil mi?
Evet.
Trilyonlarca yıldızlar var. Hiçbirinde hayat yok. Peki bu imkanları biz kendimiz mi sağladık? Yani Allahü Teala bir gün oksijen tabakasını delse de bütün sular ayete geçiyor zaten. Uzaya uçsa ne yaparız? Hatta bu konuda Mesnevi'de çok güzel bir hikaye var.
Evet.
Bir gün hani bu ayette geçiyor ki bütün yeryüzü mülk süresinde geçer. Suları uçsa ne yapacaksınız diyor. Hakikaten hocam bütün sular yeryüzüne kaçsa, yani magma tabakasına gitse ne bileyim veya uzaya kaçsa ne yapabiliriz? Oradan bir filozof geçiyormuş. Filozoftan kasıt da kalbi olmayan sırf beyniyle iş yapan adam demek. Mesnevi için söylüyorum
Salt
bunu.
rasyonel bilinçle
Aynen.
düşünüyor.
Bundan kolay ne var demiş. Kazmayla, külünkle kazar, suyu çıkarız demiş. Gece rüyasında böyle nur yüzlü bir Allah dostu bu filozofun gözüne bir yumruk atmış. Gözü kör olmuş. Demişler ki hadi bakalım gözün suyu kaçtı ya içine. Kazma küretle çıkar o suyu demişler. Çok dehşet. Diyor ki Mevlana eğer o filozof diyor tevbe etseydi hatasını anlasaydı Allah gözünü geri verecekti ama çünkü bu Allah'a meydan okudu. Allah dedi ki ben bu suyu çeksem ne yapacaksınız? Ne çareniz var? Şimdi Allah'a güvenmeyelim de ne yapalım? Yani şu kadar güneş bir gece bir gündüz doğmasa dünyanın bütün yakıtlarını yaksak herhalde güneşin verdiği bir günlük ısıyı ve ışığı veremez.
Evet.
Yani Allah'a güvenmekten başka çaremiz yok. Ama velakin biz bugün Allah'ı unutup Allah'ın yaratıklarına güveniyoruz. Yani
Mesela
alemdeki o büyük gücü devre dışı bıraktığımız zaman da kaygı ve stresin sonu gelmiyor. Allah'a güvenirsem hani men amene bil kader emine minel keder derler. Allah'a ve kadere inanan her türlü kederden de emin
emin
olur.
olur.
Bu iman esasında Martin Seligman insanın güçlü taraflarını ilave ediyor ve yapılan araştırmalar da şunu ispat ediyor. Allah'a güvenen, Allah'a iman eden adamlar, insanlar daha az intihar ediyor ve hiç intihar etmiyor. Ve çok daha mutlular imansızlara göre. Çünkü diğer insan Allah'a güvenmeyince kendine güveniyor. İnsanın da gücü sınırlı.
Evet.
Yani çoğu işleri
Bir yere
beceremiyoruz
kadar.
bir yere kadar. Bu sefer insanlar krize düşüyor. Biz ne diyoruz? Allah kerim. Evet beceremedim. Ne yapayım ya Rabbi elimden geleni yaptım. Takdir senin deyip kenara çekiliyoruz.
Evet, şey ilginç hocam. Mesela ölüm kaygısı, normalde insan ne yapması gerekir? Ölümden kaçındırması gerekir. Ama ilginç, bazı intihar vakalarının nedeni aşırı ölüm kaygısı. Yani ölümden o kadar korkuyor ki artık ölümle yüzleşmeye gitmek istiyor yani. Ve niye peki ölümle ilgili bu kadar kaygısı var dediğinizde, mesela şu da var. İnanmış insanların da hocam ölüm kaygısı yüksektir. Şimdi psikologlar araştırma yaparken sosyal bilimciler burada bir hataya düşüyorlar. Şimdi diyor ki mesela dini duyarlılıklı insanlar ve dini duyarlılıklı olmayanlar ölüm kaygısını karşılaştırıyorlar. Şey çıkabiliyor, birbirine yakın çıkabiliyor. Ama aradaki fark şu: birisi mutlak yokluğa karışacağı için kaygı duyuyor, öbürü hesap kaygısı duyuyor. Ben yapıp ettiklerimin hesabını yaradana nasıl vereceğim diye ölümle ilgili kaygısı var. Yani kaygı var ama nedeni farklı. Dolayısıyla sonuçları itibariyle de farklı. Orada mesela çok ilginç, intihar nedenlerden bir tanesi haline geliyor ya da daha başka bir faktör. Bu defa antidepresanlara yükleniyor hocam.
Şimdi hocam
Çağımız hocam,
esasında
antidepresanların kullanımı dehşet. Mesela uyuşturucu kullanımı sonuç olarak bütün dünyada yasal olarak yasak ya da çok sınırlandırılmış. Bu defa hocam resmi yasal uyuşturucu olan antidepresanlara yükleniyorlar.
Sesin hocam bu Mülk suresinde ellezî estaizu billah halagal mevte vel hayat ediyor. Allah önce ölümü yarattı sonra hayatı yarattı. Hayata mana veren ölüm. Hocam bir an farz edelim hiç ölmeyeceğiz. Hiç ahiret yok ve biz sonsuz varlıklarız. Ne yapardık? Yani isteyen istediği gasp eder. İsteyen istediğinin malını zorla alır. Ahlaksızlık yapar. Nasılsa ölüm de yok. Cezası da yok. Güçlüyüm. Haklıyım derdik.
Evet.
Şimdi hocam bize çok güzel bir şey söylediniz. Biz yokluktan dolayı bir kaygı var. Böyle olunca diyor ki ölmeden her şeyi yapayım. Yani kul hakkına girmişim önemli değil, soykırım yapmışım önemli değil. Yeter ki bahçesinin bağını balını çalmışım önemli değil. Müslüman ne diyor? Bak şimdi bizim hayatımızda ne güzel mana veriyor değil mi?
Evet.
Ya öleceğim Allah bana soracak. Falanca arkadaşından borç almıştın ödedin mi? Filanca komşunun hakkını yedin Ödedim mi? Bak hayatımız ve ilişkilerimiz düzeliyor. Bizim ölüm anlayışımız insani ilişkilerimizi düzeltiyor. Hayatımıza yüksek bir mana veriyor. Diğerinin ölüm anlayışı yok olacağım diyor. Yok olmadan elim ayağım tutarken daha çok dünyayı gezeyim. Daha çok zevk alayım dünyadan. Her şeyi yapayım diyor. Ve bu Batı insanlığı yapmadığı yani zevk peşinde koşarken uyuşturucu bunların bir tanesi aslında. Uyuşturucu demek hocam bizim sizinle çay içerken aldığımız zevkin bin mislini aynı anda alayım diyor vatandaş.
Ama tabii aşırı doz oluyor.
Oluyor ve ölüyor.
İlacın aşırı dozu hocam zehir oluyor yani.
Aşırı hırs mahrumiyet getirir derler bizim büyüklerimiz.
Evet.
Adam diyor ki yani Ali Rıza hocamın 10 senede çaydan aldığı zevki ben toparlayayım 10 dakikada alayım.
Evet.
Allah bizi öyle yapmamış ki. Bu sefer ne oluyor adam işte altın doz diyorlar değil mi herhalde? Altın vuruş
Altın
mu diyorlar?
vuruş.
Altın
Evet,
vuruştan
eroinde
küt
artık
gidiyor.
dozu artıra artıra bir noktada hiçbirisiyle tatmin olmuyor ve zirve düzeyinde bir şeyle finali yapmış oluyor yani. Hocam burada gene modern psikoloji ile tasavvuf arasındaki farklılıklardan bir tanesi olarak Robert Frager, Ragıp Baba şöyle diyor. Sevgi, samimiyet ve itminan. Tek ana arzumuz vardır, o da Allah aşkı. Arzuladığımız ve hissettiğimiz tek şey ilahi huzurdur. Yalnızca Allah sevgisiyle tatmin oluruz ve başka bir şeyi arzulamayız. Tabii başka bir şey arzulamayız derken hocam, yani mesela bu insan çoluk çocuğunu, işini, gücünü, dostlarını arzulamamasını da mı ifade ediyor? Ne demek
Hocam
yani?
mesleğimden bir bitle cevap vereceğim. Arslanın peşinde gezen kebapsız kalmaz diyor.
Hmm.
Yani büyük bir arslan. Yani tabiri caiz görüp ben de tilkiyim. Arslanın peşinden gidiyorum. Aslan her an istediği hayvanı yakalayıp yiyor. Yarısını da bırakıyor zaten.
Evet.
Şimdi
Belgesel çok izlediğim için hocam
ben de
ben de
çok
biliyorum
severim.
yani.
Şimdi Allah Celle Celaluhu peşinde olan bir insan zaten aç kalmaz. Allah-u Teala onun bütün ihtiyaçlarını karşılar. Kim bizim ecdadımıza baktığımızda Osmanlı çok büyük medeniyet kurmuş. Ve kalp medeniyeti bence. Sevgi medeniyeti. Ya göçmen kuşlara acımışlar, vakıf kurmuşlar. Dağdaki vahşi hayvanlara kışın aç kalmasınlar diye vakıf kurmuşlar. Yani adam birisi gitmiş karşıdan karşıya geçerken nehirde bakmış çok bekliyor. Gemi almış, gemiyi vakfetmiş. Yani sevgi, merhamet. İşte hizmetçiler çanak çömlek kırınca azar işitmesin diye vakıf kurmuş birisi. Birisi demiş ki yani hocam siz de bana bir tavsiye etmiştiniz hatırlarsanız. Şu bir Osmanlı'da kurulan vakıflarıyla alakalı bir kitap vardı.
Evet.
Oraya bakın da sevgi, merhamet neymiş? Bir görelim
Gerçekten
yani.
kesinlikle ve şey mesela hocam buraya şeyden bakalım bir de kapitalizm
Evet.
perspektifinden hepsi aslında büyük para kazanma fırsatı değil mi?
Yani.
Onu büyük bir para kazanma fırsatı yerine ne olarak görüyor? Vakıf mantığıyla şefkat ve merhametle birlikte. Ama o da neye sebep oluyor? Toplumda vahşi kapitalizm veya vahşi rekabetin yerine bu defa dayanışma ruhunun olduğu
Vahşi sevgi diyelim
işbirliği.
buna. Yüksek sevgi yani. Yanlış anlaşılmasın.
Evet.
Muhabbet diyelim, aşk diyelim.
Evet.
İbn Arabi aşkı eşeddü hubben. Sevginin şiddetlisi aşktır diyor. Şimdi bir nehrin kenarından karşıdan karşıya geçecek bir iyi
O ayet
Müslüman.
değil mi hocam? Eşeddü hubben.
O ayet-i
Ayette
kerime.
geç.
Tabii.
Ha orada bir şey soracağım size. Zaman zaman derler işte Kur'an'da aşk kavramı yok. Eşeddü hubben
Çok var. Ben şunu,
değil mi?
benim tezim
Hub
ilahi aşk.
muhabbet değil mi hocam?
Muhabbet aynen. Hop muhabbet oradan geliyor aynı kelime.
Evet. Eşeddü şiddetli. O
Çok
da Türkçe
şiddetli.
yani.
Tabii şiddet.
Şiddetli
O da Arapça.
muhabbet.
Hocam bunu da söyleyeyim. Hani Temel amcamız hacca gitmiş. Gelmişler. Temel anlaşabildim mi? Nasıl? Vallahi demiş namazı bizim bir Türkçe kılıyorlar. Fatiha falan okuyorlar bizim gibi. Ama demiş namaz bitip konuşmaya gelince Arapça dönüyorlar demiş.
Orada karıştırıyorlar ha.
Evet.
Bir şey sizin tezinizden bahsetmenizdi.
Sevgi. Şimdi İslam'da adalet vardır. Adalet sevgiyi getirir. Hristiyanlıkta sevgi sevgi derler. Adaleti kaybetmişler. Yani bizim dinimiz daha dengeli gidiyor. Önce diyor adaleti korsak insani ilişkilere ceza hukuku var biliyorsunuz. Kul hakkı
Evet.
var. Ya sevdim ben seni o zaman nerede hukuk? Sevgi diyor kendi kendine ortaya çıkar diyor. Kur'an'da sevgi var. Ama sevgi kelimeleri biraz daha az. Ama şunu da söyleyeyim az olmakla beraber esasında hayatın hedefi de sevgiye ulaşmaktır. Sevgi en yüksek idealdir. İnsanlığı sevmek, Allah'ı sevmek. Allah'a korkmak bile esasında bir amaç değildir. Allah'ı
Şimdi
sevmek
tabii
amaçtır.
söylemsel sevgiyle eylemsel sevgiyi ayırmak gerekiyor herhalde.
İşte o vakıflardan bahsettim ya.
Evet.
Buyurun eylemsel sevgi
Yani şimdi
size.
birçok psikolog şey diyor. Yani sevgi ve aşk sözcüklerin en çok kullanıldığı zamanda yaşıyoruz ama sevgiden ve aşktan en çok mahrum olduğumuz zamanlar da aynı zamanda. Ha, sevgi ve aşk var ama kime? İnsanların kendi egosuna var. Yani başkasına değil. Her ne kadar sevgi ve aşk sözcükleri ortalıkta uçuşuyor olsa da bunun gerçek bir karşılığı yok diyor yani.
Şöyle diyelim, rasyonel zeka yemekten zevk alır. Manevi zeka yedirmekten zevk alır. Hocam insan yedirerek zevk alır mı? Alır tabii. Ya bazı insanlar vardır. Yani iyi Müslümanlar, iyi insanlar. Başkasına ikram ettikçe, fakirin yardımına koştukça mutlu oluyor. Ki bunlar en büyük örneği Peygamber Efendimiz'dir. Ben dikkat ediyorum. Bütün toplantılarda bir kap süt geliyor. Herkes içiyor. En son Peygamber Efendimiz içiyor. Herkese ekmek arası kebap dağıtıyor. Hendek Savaşı'nda. En son kendisi yiyor. Yani müthiş bir insanlık sevgisi, sahabe sevgisi.
Peki tam burada hocam diyelim ki son derece kapitalist bir dünyada yaşıyor insan. Hiç durmadan böyle tırnak içinde özverili olursa da bu defa şey sömürülme riski oluyor. Burada nasıl bir sınır çizmek lazım yani?
Yani dengeyi korumak lazım. İnsan
Denge.
Kur'an-ı Kerim diyor ki bak çok güzel bir ayet-i kerime var. Bu Peygamber Efendimiz ve büyük sahabenin yaptığı fedakarlıklar ayrı. Fazlasından ver diyor. Kulil afuf. Estağfirullah. Fazla olanı ver. Yani biz şimdi ihtiyacımızı zaten zor veririz. Yani biz maalesef yani kendi adıma konuşayım bencil Müslümanlarız. Ama benciliz de yani evimizde kullanmadığımız pek çok malzemeler var. Bankada belki fazla paramız var. Ya onların zekatını versek, onlardan biraz infak etsek Allah bizden bunu istiyor.
Ya mesela şey var hocam bir ara trendti sosyal medyada gardırobunuza bakın diyor. Bir yıldır kullanmadığınız varsa onu muhtemelen kullanmayacaksınız yani. Onları verin diyor mesela.
Aynen çok doğru.
Evet.
Yani bunu da söylüyorum hocam bunu derken yani bencil Müslümanlığı hedef göstermedim. Yani bu bizim gibi zayıf insanların yapacağı ama hakikaten toplumumuzda çok güzel insanlar da var. Yediğinden daha çok yediren,
Evet.
giydiğinden çok giydiren, bindiğinden çok bindiren güzel insanlar da var. Onlara benim onları takdirle karşılıyoruz. Ama
Evet.
yani şimdi gerçekçi olalım. Modern insanlar, bencil insanlar yani. Fazlasını versek onu bile yapamıyoruz. O yüzden işte tasavvufun buradaki faydası, sevgiyi, muhabbeti. Bu zikrullah var ya hocam bu çok ilginç bir şey. Hani ben seni seveyim demek insan kimse kimseyi sevemiyor. Sevmek için Allah ile olan irtibatımızın da güçlü olması gerekiyor. Allah'ı seven Allah'ın kullarını sevmeye başlıyor. Ya Rabbi bunları sen yarattın. Bunlar senin kulların.
Ve
Aynı anne babanın çocukları gibi düşün.
ha evet. Onun için kardeşlik bağı diye bir bağ kuruluyor Sufi yolunda herhalde hocam. Şey de hocam burada önemli bir nokta zannediyorum. Tasavvufta mesela hatta Türkçe'de mesela hocam gönül kelimesi tüm dünya dillerinden çok daha fazla deyim varmış gönülle ilgili. Bir ara Ethem Cebecioğlu hocanın tasavvuf terimleri sözlüğünde okumuştum. Başka kaynaklarda da baktım yani gönülle ilgili deyimler ucu bucağı yok yani. Fakat ilginç bir şey gönül sahibi olmak yani gönüllü olmak için gönül vermen gerekiyor.
Çok güzel.
Gönül vermezsen gönüllü olamıyorsun.
Çok güzel bir deyim oldu. Gönlünüzü vereceksiniz
Ha
sana.
gönül vereceksiniz ki şimdi ama vermiyorsun hem de gönül sahibi olmak istiyorsun. Gönlünün geniş olmasını istiyorsun bir de. Olmuyor. Vermediğin zaman gönlün ne oluyor? Daralıyor. Yani darlanıyorsun. Darlandım derler bizim Karadenizler. Darlanıyorsun. O zaman dünya da sana dar gelmeye başlıyor. Ne yapsan o gönül darlığından çıkamıyorsun yani. Mesela tasavvufta başka tabii Anadolu'da bir deyim var hocam. Depresyon için şey kullanıyorlar. Gönül yorgunluğu kavramları kullanıyorlar. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'nun bir yazısında okumuştum. Gönül yorgunluğu. Tam orada galiba tasavvuftaki uygulamalar bunlardan bir tanesi şey dediğiniz gibi zikir. Onunla birlikte herhalde kendisini şey ediyor. Gönlünü şarj ediyor yani.
Şunu diyorum Mevlana Hazretleri. Sizin bir kuyunuz olsa, o kuyu da alttan bir nehire veya denize birleşse, o kuyunun suyu asla tükenir mi? Çekebildiğin kadar günde 100 ton su çeksen, denizden gelen o alttaki bağlantı o kuyuyu besler. O
Evet.
yüzden biz Allah ile gönlümüzü iyi bağlarsak bir kere ayette geçiyor. Efemen şerahallahu sadrahu lil İslam. Allah'ın diyor gönlünü İslam'a açtığı insan. Allah'tan bir nur üzeri olan bir insan diyor.
Evet.
Şimdi böyle bir insandan zikir yok, fikir yok, bencil, karamsar, ilişkileri kötü bir insanın hayatı bir olur mu?
Evet.
Bir insan dünyaya güzel bakar, hayata güzel bakar. İnsanlar Allah'ın kulu olarak güzel davranır ve mutlu olur. Diğeri ise ben der ki hocam narsizmle alakalı Bugün yüzlerce kitap yazılmış Batı'da. Aman
Evet.
narsistten uzak dur. Narsist hayatından çıkar. Narsistin geçtiği yerden bile yürüme diye kitaplar var neredeyse Batı kültüründe. Bu tür insanlar yanınızda mahkumdur. Bugün hiç farkına vardınız mı? Niye Batı insanlar ölürken hep yalnız ölüyor? Bazen binlerce yaşlı ölüyor hastalık zamanlarında, işte korona zamanında, aşırı sıcaklarda, Batı'da. Nasıl bir sevgisizlik ki? Evladının da haberi yok. Ancak babasının, annesinin cesedi kokunca komşuları polisi arayıp aman yan daireden kötü kokular geliyor polis. Gel bizi kurtar diyorlar yani.
Evet.
İşte Batı aleminin aklın geldiği netice birkaç sene önce Hamburg'a gitmiştim. Orada bir arkadaş beni karşıladı, bir Türk. Ne iş yapıyorsun dedim. Ya hocam sorma dedi. Ben çok kötü bir iş yapıyorum. Yani yaptığım iş haram değil ama dedi. Çok psikolojik olarak beni yıpratan bir iş dedi. Ne yapıyorsun ya dedim. Ya burada dedi insanlar 80'de 85'ten gelince oğlu kızı geliyor diyor ki anne artık sen bu evden çık. Biz bunu satacağız. Sen de kendine bakamaz oldun. Gel seni bir şey yerleştirelim.
Huzur
Huzur
evine.
evine. Ama kadın diyor ki ya diyor bu işte dolap gelinlik zamanından, düğün zamanından bana annem hediye etmişti. Şu işte aynayı babam hediye etmişti. Bu koltuğu ben şu senede şu parayla almıştım. Evini terk edemiyor. Kadın ağlıyor ağlıyor. Tabii çaresiz de yok kadıncağızın. Çünkü evde artık tek
Evet.
başına yaşaması mümkün değil. Kadını yaşlı evine götürüyorlar. Ben de diyor gelip eşyaları alıp çöpe atıyorum. Yani bir insanın işte göz nuru orada ne bileyim işlemesi var. Orada babasının belki 50'li yaptığı bir dolap hediye etmiş kızcağızına 50 sene 60 sene önce. Her birinin manevi değeri çok eşsiz ama benim de vazifem diyor. O kadın ağlayarak evden çıkıyor. Ben de girip evde ne kadar eşya varsa dolduruyorum kamyonete atıyorum çöplüğe diyor. O yüzden hocam yapacağım iş değil ama diyor ne yapayım diyor. Şimdi Batı'nın rasyonel zekanın geldiği nokta bu. Diyor ki çocuklar ya anne baba sen yaşlandın
Evet.
artık. Bu evde tek başına yaşayamayacaksın. Bu evde bize lazım. Geçen hafta çok kötü bir şey duydum. Bu Amerika'da yaşanmış bir hikaye. Camiye gelen cemaatten bir Malezyalı ama kızı tabii demek değişik alemlerin bir insanı olmuş. Adamcağız vefat etmiş. Kızı demiş babamı yakın. Ya demişler camideki cemaat hemen koşmuşlar yalvarmışlar. Hanımefendi et böyle mi? Baban iyi bir insandı, Müslümandı. Biz bunu güzel bir cenaze töreniyle, cenaze namazıyla gömsek olmaz mı? Valla demiş Amerika'da bu cenaze masrafları çok fazla. Yakılmak çok ucuza geliyormuş. Valla demiş benim paraya demiş ondan daha çok ihtiyacım var. Bıraktığı paraya. Babasının bıraktığı parayı bile onun aleyhine olarak adamcağız yaktırıp Müslüman'ı tozunu bir yere attırmış işte yani. İşte mantıklı zeka, akıl zekası insanı bu noktaya götürüyor. Onu demek istiyorum.
Bu arada geçenlerde radyoda dinledim hocam. Mesela diyelim ki Zincirlikuyu mezarında bir yer almak istiyorsanız yani sağsanız 60 bin TL, ölmüşseniz yani cenazeniz yeni defnedilecekse 40 bin TL. Yani pahalı.
Eyvallah.
Dolayısıyla yakmayı düşünen çok olabilir yani
Tabii bir de
şimdi.
bu Batı kültüründe hocam araba tutuyorlar böyle uzun uzun arabalar, siyah arabalar. Orada yani izin almak belki çok daha pahalı orada mezar yerleri.
Evet.
Yakılmak daha ucuza geliyor sanki. İşte ama yani manevi tarafı unutursak bir insanın hatırasını, evlatların anne babaya bakışı esasında. Hatta şunu söyleyeyim hocam biz bazen çok tercüme kitap okuyoruz Batı'dan gelen. Çocuk nasıl terbiye edilir? Çocuk işte ağlarsa aman ilgilenme. Sabah kadar ağlasın. Bir süre sonra ağlamamayı öğrenir falan. Çok böyle katlarca kitaplar geliyor. Onu da söyleyeyim. Hep mantıklı zekalı yazılmış kitaplar. Ben sonra diyorum ki bu Türk annelere. Bak bir süre sonra diyorum. Ölürken de o zaman çocuklarınızın Almanlar, İngilizler gibi davranmasına razı olacaksınız. Yani artık
Yani
evladım gel de.
çocuklarınızı öyle yetiştirirseniz.
Yani İngiliz kitapları okuyarak çocuk yetiştirirseniz. O zaman İngilizler gibi ölmeye de razı olacaksınız. Yapayalnız, tek başınıza çocuk gelmeyecek. Evladınız size karşı bir sorumluluk duygusu duymayacak. Anneler günde hocam bir mektup gönderiyorlar veya bir kart veya bir çiçek. Tabii çok da kötü değiller esasında. Yılda bir
Evet.
kerecik yine hatırlıyorlar canım. Bu kadar da kötü değil yani.
Hocam burada yalnız bir şeye biraz itirazım var.
Buyurun hocam itiraz serbest.
Şimdi yani tasavvufun bütün bunlara çözümü sadece zikir mi?
Ya çok güzel bir soru. Zikir sadece kalbimizin ihtiyacını vermek. Yoksa bedenimizle alakalı ailemiz için çalışmak
Evet.
ibadet sayılıyor biliyorsunuz. Yani
Evet.
çalışmak ibadettir. Doğru bir söz. Çünkü çoluk çocuğumuzun ihtiyaçlarını karşılama, okul masraflarını, ev, yakıt, elektrik çalışacağız. Tembellik yok. Ama
Evet.
nedir? Yani bu beden sadece bu dünya için değildir. Bir de kalbimiz var. Oranın da ihtiyaçlarını karşılayalım. tasavvuf bize farklı bakış açısı getirir. Yoksa
şey anlamda kalbini geliştirmek anlamında da mı sadece zikir? Zikir dışında tasavvufta başka uygulamalar yok
tabii
mu?
Tabii tabii zikir var, tefekkür var, halvete girip belli bir süre yalnız kalmak, uzlette bulunmak değil mi?
Peki bu tefekkürü biraz açalım hocam. Zaten başlık olarak da vaktimiz kaldıysa Robert Frager'ın vurguladığı noktalardan bir tanesi de şey diyor hocam. Tefekkür, ruhsal gelişim açısından. Bu tefekkürde de bir itirazım var benim. Oradan girelim. Hep tefekkürü mevt, yani ölümü düşünmek. Yani hep mi ölümü düşünmek yani tasavvufta? Yani başka tefekkür yok mu yani?
Günde 5 dakika ya, o kadar da abartmayalım. Bu gazeteci mantığı değil mi? Gazeteciler diyorlar ki hani ilginç olan bir şey hep böyle insanlara göstermek lazım. Ya sabah kalkıyor derviş efendi. 5 dakikacık sabah düşünüyorum, o kadar.
Peki başka tefekkür yok mu?
O tefekkür düşünürken de aman öleceğim falan değil. Ya öleceğim, dikkatli olayım, çoluk çocuğumun hakkını
yani
vereyim.
Yani ölümü düşünme dışında başka tefekkürler de yok mu?
Tabii çok değişik tefekkürler mesela, var. Tefekkür acayibil halk diye Gazali Hazretleri çok güzel bir bölüm yazmış.
Bir dakika, bunu bir Türkçeleştirir misiniz?
Bu kainatta Allah'ın yaratılışındaki harikalar ve bize verdiği nimetler.
Başlığa bakar mısınız?
Yani evet, çok dehşet bir tefekkür.
Yani buradan bir belgeselci çıkması lazım
ya,
öyle değil mi hocam?
Sen ne diyorsun hocam? O kadar detaylı bir şey girmiş ki Gazali Hazretleri.
Tam aklıma gelmişken.
Elimizden başlayalım diyor. Yani şu parmaklarımızı diyor tek tek boğumlarını düşünsek. Bir parmağımız kıvrılmasa ne yaparız?
Hocam aklıma gelen iki şey var. Söylemezsem şimdi ben içimde ukde kalır yani.
Dert kalmasın, söyleydi hocam.
Hocam neyi de duyarız biz? Kulağımızda değil mi hocam? Peki hipopotamlar var hocam, su aygırları. Su altında kulaklarını kapatıyorlar. Niye? Su girmesin diye. Burun deliklerini de kapatıyorlar. Peki nasıl duyuyorlar? Çok ilginç hocam. Gıdılarında bir duyarga var.
Ya.
Titreşimleri alıyor. Kulak gibi değil. Bir duyarga. Titreşimleri alıyor. Zaten biz kulağımıza duyduğumuzu söylüyoruz ya hocam. Aslında kulağımıza duyduğumuz yok. Kulağımıza gelen aslında, mesela biz konuşuyoruz ya hocam. Ben diyorum ki bizden ses çıkmıyor ki. Bizden aslında hocam şey çıkıyor. Hava kabarcıkları çıkıyor. Bunlar havayı titreştiriyor. Bu titreşimler kulağımıza geliyor. Kulak zarını titreştiriyor. O bir sinyal olarak beyne gidiyor. Elektrokimyasal akım. Beyin onu yorumluyor. Şimdi bazen yorumlayamıyor. Mesela bir asker büyük bir korkuyla kalkıyor. Ne oldu diyor. Bomba mı patladı? Gök gürültüsü mü? Şimdi şey var. Duyum var ama algı henüz gerçekleşmiş değil. Diyorlar bomba. Ha rahatladım diyor. Ben gök gürültüsüne korkarım. Evet. Şimdi mesela hocam filler çok ilginç. Ne kadar kulakları hocam? Devasa kulakları. Niye hocam? Çünkü tüysüz hayvanlardan hocam. Tüysüz hayvan çok azdır. Bir tanesi hocam şey fil. Serinlemek için şeye ihtiyacı var. Şiddetli kulağa. Ama çok ilginç bir şey. Filin hocam işitme organlarından biri ayağının dibinde. Yürürken hocam
hissediyor.
Düşünebiliyor musunuz? İşitiyor yani.
Hocam bu belgeselleri ben çok severim. Çünkü belgeseller sana tefekkür tarafını geliştiriyor. İşte karıncaların hayatını inceliyorsunuz. Ya milyonlarca karınca.
Bu da bir tefekkür değil mi hocam şimdi yani?
Daracık bir yerde yaşıyor. Ve orada çarpışma yok. Trafik kazası yok. Yani kimse kimseyi ezmiyor. Allah'ım diyorsun bunlar alt tarafı karınca ya.
Son iki dakikamız hocam.
Hocam bu gazaldeki o tefekkür şeyini iyi okumak lazım. Elimizi gözümüzü tefekkür etsek öyle mutlu oluruz ki. Yani şimdi şu gözümüz kaç milyar dolar yapar? Ama farkında biz fakir zannediyoruz kendimizi.
Ne zaman hocam kıymetini anlıyoruz?
Yok olunca anlıyoruz. Şimdi amalarla hiç görüşen var mı? Ben ama dostlarım var böyle. Ya bir açayım gözümü de diyor. Bir annemi göreyim, çocuğumu göreyim. Bir seveyim. Beş dakikacık. Hocam, ya 5 dakikacık hocam. Bütün diyor her şeyimi vereyim.
Bir okur beni ziyaret etmişti. Kitap imzasına gelmişti. Kitap fuarında Boğaziçi Üniversitesi'nde de doktora yapıyordu. Bir rahatsızlığı vardı ve ileride ona tavuk körlüğü mü diyorlar. Bir süre sonra hocam kör olacağını biliyor yani gidişat. Ya böyle çok da şey duymuştum. İnsani olarak çok sempati de duymuştum. Felsefede doktora yapıyordu. Mesela o benim böyle günlerce, haftalarca, aylarca şeyimi çekmişti. Yani bir insan gözlerini kaybedeceğini düşünerek nasıl yaşayabilir yani. Ama mesela o onu şey etmişti, içselleştirmişti ve ben oradan hareketle görmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, bu kadar mucize arıyorsun, sadece görmek bile değil mi hocam ya?
Hocam bir sufi kıssası var. Adam birisi,
onunla bitirelim o zaman, süremiz doluyormuş.
Çok üzgün. Ya demiş 5 parası, merkezin parası var. Demiş ki oradan biz velizat. Ya demiş gözlerimi bana ver, sana şu kadar para vereyim. Yok demiş vermem. Kulaklarını ver. Vermem. Bir ayağını ver. Şu kadar. Ya demiş kardeşim, utanmadan şu kadar cebinde para var, bir de fakirim diye geziyorsun demiş. İşte sufi bakış açısı bu hocam.
Evet.
Allah'ın verdiği nimetleri görerek genelde batılı psikolojilerde vermediklerini fark ediyoruz. Halbuki İslam psikolojisinde, tasavvuf psikolojisinde Allah'ın verdiklerini görerek mutlu oluyoruz. Bu da tefekkürle oluyor, bunu söyleyeyim.
Ve birden aklım hocam, Kur'an'da ayet kavramı mesela sadece Kur'an'daki ayetlerden değil, doğal ve kozmik ayetlere de çok gönderme yapıyor. Yani yıldızlar, bir karıncaların sizin dediğiniz trafiği aksatmadan, çünkü milyonlarca karınca hocam aynı kolonide yaşıyor yani, gidip geliyor. Arılar, yani dehşet hocam ya, arılar deyince de
Hangi
yani
bölüme girsek hocam çıkamayız içinden, inanın.
çıkamayız
Bence
yani.
bu işi burada bitirelim, yoksa
Evet
birkaç
evet
gün
yani
konuşmamız gerekecek.
tefekkür güzel bir şey
Ama
yani.
hocam şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'deki sureler de çok ilginç. Arı suresi, örümcek suresi, inek suresi. Yani dalga geçmeyelim. İnek dediğin hayvan bugün pek çok insana daha faydalı insanlığa.
Mucizevi tabii
Sütünü
tabii.
veriyor, derisini veriyor, aman Allah'ım,
Mesela hocam
etini veriyor.
yapılabilse örümceğin ağından yapılmış bir şey olsa, diyelim ki ya o Sultan Selim Köprüsü'nün şeyleri var,
Halatları var.
çelik halatlar var. O çelik halatlar hocam ince ince şeylerden yapılmış, çeliklerden. Onlar yani tek parça değil.
Evet.
Diyelim ki yüzlerce tel çelikten yapılmış. Böylece daha şey oluyor,
Güçlü oluyor.
güçlü oluyor. Kopma olduğu zaman parça
Tek tek
kopmalar
ufak
oluyor.
lifler
Evet.
kopuyor. Hepsi kopmuyor.
Diyelim ki aynı kalınlıkta bir çelik telin kalınlığında bir şey olsa, örümcek ipliği olsa, hangisi daha güçlü hocam?
Örümcektir kesin.
Örümcek ipliği daha güçlü.
Ya ve çok daha güçlü hem de.
Evet, final sizde hocam.
Eyvallah kıymetli dinleyicilerimiz, kıymetli seyircilerimiz, bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.